Uzun hikaye.
Sinir bilim, psikoloji, felsefe ve müzik. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Atlan ve Muzaffer Çorlu.
.5.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve Olumuzun Hikayesinden herkese günaydın. Geçen hafta dikkati odamıza aldığımız bir program gerçekleştirdik Muzaffer'le. Dikkat nedir, ne değildir, hangi açılardan bize lazımdır, evrimsel biyolojik süreçte neden ihtiyaç duyduk, kedilerden alıp çekirdek çitlemeye kadar getirdiğimiz bir konuydu. Kısaltması ATT olan Attention Training Techniques diye bir egzersizler bütününden de bahsetmiştik. Dikkate odaklamak için aynı bir kas gibi çalıştırılarak geliştirilebileceğini, odaklanmanın bazı çalışmalarla daha kısa sürelerde çok daha rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir nokta olduğunu konuşmuştuk. Dilersen bu geçen haftaki ATT tekniğini hızlıca bir hatırlatarak başlayalım diye düşündüm. Temelde kaç farklı çeşit dikkat vardır? Biraz böyle toz ve gaz bulutundan başlayarak devam edelim istiyorum.
Dikkat, odaklama eğitimi diye bizim çevirdiğimiz attention training teknikle ilgili de e-mailler de geldi. Hemen hatırlatalım. Bu aslında gündelik hayatta daha iyi odaklanabilmek, biraz daha dikkat süremizi arttırabilmek için uygulanabilecek bir yöntem. Uzmanlar eşliğinde de yapılabiliyor ama kişinin kendisinin de yapabileceği bir şeydi. Hatırlarsak önce farklı uyaran kaynakları ile karşı karşıya kalsak da bir tanesini seçip ona odaklanmaktı. Bu iki farklı hoparlörden gelen iki farklı kaynağa sadece bir tanesine odaklanarak 5 dakikalık bir egzersiz olabilir. Ya da YouTube'dan herhangi bir bu konuda, yani attention training teknik dediğimiz zaman zaten çıkacaktır bazı videolar. O videolarda işte kuş sesiyle, ağaç sesi, hışırtıyla işte dere sesini beraber verirler. Bunlardan bir tanesini seçerek odaklanmaya çalışıyoruz. İkincisi de bunun biraz daha gelişmiş bir versiyonuydu. Farklı kaynaklara değişerek, yani önce kuş sesine bir dakika dikkat ettikten sonra işte akan dere sesi olabilir. Ya da işte bir trende gidiyorsak, otobüste gidiyorsak konuşmalardan işte önümüzde konuşana bir dakika odaklanıp sonra bir dakikada yanımızda konuşanlara odaklanıp, yani dikkatin yön değiştirdiği bu switch attention dedikleri şey. Bir de üçüncüsü de aynı anda iki farklı şeye odaklanmaya çalışmak. En zoru üçüncü basamak. Ama bunları birazcık geçen programda anlatmıştık. Bunun podcast'ı da zaten Açık Radyo tarafından Spotify'da var ayrıntısı için, ama hani kişisel merakla YouTube'a girip bunu yazıp kendi kendinize de çalışabilirsiniz. Günlük bir kere bile yapmak dikkatte ciddi bir artışın olduğunu göstermiş çalışmalar. O yüzden de zaten ele almıştık. Dolayısıyla bunu konuştuktan sonra bu tekniğin aynı zamanda endişe, sosyal endişe de olabilir, sosyal fobilerde ya da majör depresyonda bile uygulanmaya başladığını hatırlatmıştık. Onunla ilgili de bilimsel veya bunu meta review'larını yapanların pozitif sonuçlarının alınabildiğine ilişkin detayları da aktarmıştık. Dolayısıyla sen de dediğin gibi hani bunları konuşunca, peki bu dikkat ne menen bir şeydir? Niye dikkatimizi toplasak ne olur, toplamasak ne olur gibi bir muhabbet oldu. Sen de dedin ki hadi bunu ele alalım.
Evet, çünkü geçen programın sonunda sen benim mütercim tercüman olduğumu atladığını söylemiştin. Yıllarca bunun eğitimini de aldığım için, ki aslında bunun eğitimi derken oturup da size bir enstrüman çalmak gibi böyle bir eğitim verilmiyor. Günün sonunda siz bir şey dinliyorsunuz. Önce konsekütif çeviri olarak dinle ve çevir olarak çalışıyorsunuz. Ya da sadece bu alanda devam edenler de var. Ya da bildiğiniz üzere simültane denilen hem dinleyip hem çevirerek konuşmak var. Şimdi ikincisini bir şekilde yapmış biri olarak, profesyonel olarak da şunu söyleyebilirim ki o sırada herhalde bana biri dese ki dünyaya meteor çarpıyor, kaçalım, algılamam epey bir süre alır diye düşünüyorum. Çünkü o öyle bir, sadece hani beynimde ancak ona yapabilecek kadar bir kapasitem var diyeyim. Bana o sırada elini kaldır deseniz bile o komutu alamayabilirim. Bunun için belki de işte hani o üçüncü şeyi çalışmam lazım ya da işte çoklu görev dediğimiz kaç tane görev üstlenebiliyor acaba beyin diye düşünüyorum. Dolayısıyla da şunu söyleyebilirim ki enstrüman çalan biri olarak da gene işte nota okuyup bir şekilde sağ elini sol elini ona göre ayrı şekillerde oynatmak, hele ki gitar gibi bir enstrümandan bahsediyoruz. Dolayısıyla sol el bambaşka bir iş yaparken sağ el bambaşka bir iş yapıyor. Bunların da koordinasyonu düşündüğümde açıkçası bendeki belki de sonuçları negatif oldu diyebilirim. Geçen programda da aslında biraz ondan bahsetmiştim. Sen bu egzersizleri anlatırken bile nefesim sıkıştı demişim aslında. Hatta daha doğrusu editlerken tekrar duydum. Çünkü ben açıkçası fazla uyarana çok fazla dikkat ettiğim için belki de bundan rahatsızlık duyma noktasına geldim sanırım yıllar içerisinde. O yüzden de evde otururken mümkün mertebe ışıklar kapalı, ses olmayan, hatta bazen fazla dolandığı için kediyi, köpeği bile rahatsız edici bulduğum zamanlar oluyor. Bunun başka bir takım şeylere iyi geldiğini söylediğinde anlayabiliyorum. Bir takım kaygıları yok edebileceğini anlayabiliyorum. Bu dikkat kesilme konusu aslında bizim temelde ihtiyacımız olan bir şey mi? Ya da ben bir kitabı dikkat ederek mi okumalıyım? Ya da hayatımda hangi aşamalarda, tabii ki evrimsel biyolojik süreçten geçen hafta biraz bahsetmiştik ama şu anda benim ihtiyaç duyduğum dikkat, mesela karşıdan karşıya geçerken ezilmemek, gene evet bir hayatta kalma süreci. Ama bir de dikkat bozukluğu veya dikkat eksikliği diye özellikle gençlerde ve çocuklarda şu anda ciddi bir problemden bahsetmiştik. Bunun da tabii ki sosyal medya, internet kullanımı ve pandemi öncesi sonrası etkilerinden bahsetmiştik. O yüzden aslında genel olarak dikkati şu andaki güncel anlamıyla ele alırsak buralarda biraz gezelim istiyorum. Bugün hayatımızda dikkat bizim nerelerde ihtiyacımız olan bir şey?
Şimdi bugünkü ihtiyacımız olan dikkati anlatmak için belki ben şeye baktım. Nasıl bir evrim gösteriyor dikkat? Hani bundan 20 sene önceki insanla ya da bizim 20 sene önceki durumumuzla şimdi falan nasıl diye. Ve karşıma bir yazı çıktı Psychology Today'de. Ve de çok yeni bir yazı yani. 2023'te Robert Dixon kaleme almış ve o da yaptığı araştırmalar sonucunda aslında 20 yıl öncesine göre sürdürülebilir dikkatin, yani bir şeye odaklandıktan sonra onu o odaklanma gücünü diyelim, hassasiyetini ya da keskinliğini 2,5 dakika, yani yaklaşık 150 saniyeden 20 yıl içerisinde 75 saniyeye indiğini ve son zamanlarda da 43 saniyeye kadar düştüğünü göstermiş ve bunu da Gloria Mark Doktor kendisi bir podcast'te de anlatıyor, eğer ayrıntılarını merak eden olursa Doktor Gloria Mark'ın podcast'i How to Regain Control of Your Attention diye bir podcast'te ben de baktım. Şimdi o dolayısıyla şeyi bilmiyorum, hani hangi araştırmalar sonucunda bir insanın 20 sene önceki dikkati 2,5 dakikayken ya da saniyeler bazında konuşursak 150'den 75'e inmesi korkunç, sonra da 43'e inmesi korkunç gibi geliyor. Çünkü yani %50'lik bir erime görülüyor sürdürülebilir dikkatte. Şimdi bunun hani 20 yıldan bu yana ne oldu da bu kadar düştü dersen, yani herhalde günah keçisi midir ya da işin gerçeği midir? Sosyal medya ve internet kullanım şeklinin bence önemini ortaya koyan çok çalışma var. Hatta son çalışmalarda da özellikle de hiperaktivite bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun da sosyal medya kullanımıyla paralellik gösteren çalışmaları da zaten psikologlar, psikiyatristler, bizim işte Berker'le de, psikiyatrist Berker'le de yaptığımız konuşmada, programda o da anlatmıştı. O da çok şey paylaşıyor bununla ilgili. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Fakat hani çok kısaca dikkat deyince aklımıza gelmesi gereken bazı şeyler var. Dilersen onları, yani dikkat türlerini şöyle bir toparlayalım. 5 tane dikkat türünden bahsediliyor. Benim gördüğüm kadarıyla, ben bu konuda çalışan ve bu konuda uzman değilim ama işim gereği tabii ki özellikle kognitif load, yani bilgisayar yükle profesyonel olarak çalışmış birisi olarak hani merkezinde olmasa da periferinde olan bir konu bu benim için. Onu paylaşalım, sonra da bir müzik arası da veririz. Bunlardan bir tanesi hani uyarılma diye yani çevirelim onu, stimülasyonu alma. Yani zihnin uyanıklık seviyesi. Uykulu değiliz, zindeyiz. Bir şeye dikkat edebilmeye hazır bir beyin durumumuz olduğunu düşünüyorum. Yani yorgun değiliz vesaire. Ve uyarılmaya, herhangi bir stimülasyona hazır bir şekilde bir durumdayız. Bu işte uyarılma durumu diyelim. Beyin hazır. Yani aktivasyon seviyesi, uyanıklık seviyesiyle ilgili olan bir durumdan bahsediyoruz. İkincisi odaklanmış dikkat. O da tabii bir uyarıcıya odaklanma kabiliyetini anlatan bir dikkattir. İşte o attention training teknikte de birinci basamak bunu biraz daha geliştirmek üzere çalışan bir teknik. Sürdürülebilir dikkatte biraz önceki hani adını andığım podcast'te Gloria Mark'ın Robert Dixon tarafından kaleme alınmış yazısında da geçen sürdürülebilir dikkat, yani ne kadar uzun süre aynı şeye odaklanabiliyoruz. Bununla ilgili bir durum. Seçici dikkat, dördüncü farklı olan da belirli bir uyarıcıya ya da eyleme eğer kanalize olabiliyorsak istekli ve niyetli bir şekilde, gerektiğinde bir görev sebebiyle de olabilir ya da işte o andaki ortamını gerektirebilir. Başka bir yere tekrar aktarabilme, yeni bir yere kanalize etme durumundan bahsediyoruz. Yani işte dikkatin A'dan B'ye aktarılması. Bu da zaten attention training teknikteki ikinci basamağa da tekabül ediyor. Bölünmüş dikkat ise beşinci dikkat türü mü diyelim ya da beşinci özelliği mi diyelim bilemedim. Aynı anda farklı uyaran ve eylemlerle ilgilenebilme kabiliyeti. Bu da bizim attention training teknikteki üçüncü basamak ile güçlendirilmesi amaçlanan özelliğe tekabül ediyor. Dolayısıyla hani dikkat dediğimizde bu komponentleri içeren zihinsel, kognitif bir özelliğimizden bahsediyoruz. Ama tabii bunun aynı zamanda senin biraz önce karşıdan karşıya geçerken dedin ya, hani bu benim hayatımla ilgili işte hayatta kalabilmeyi sağlayan bir özellik, ama bu aynı zamanda tabii ki doğada hışırtıların arasında analiz yapmayı işte ya da bir deniz canlısıysa işte çeşitli vibrasyonlara ya da suyun dalgalanma şeklinde ya da işte dolfinlerde olduğu gibi seslerin su vasıtasıyla aktarılması sırasındaki dalgalanmalara dikkat kesilmezse ya da dikkat kesilenler arasında ayakta kaldıkları için, dikkat kesilenler arasında üreme devam ettiği için de beynin yeniden organizasyonunda ayakta kalmaya yönelik brain plasticity, tabii bizim dikkat dediğimiz bir fonksiyonu ortaya koymuş oluyor. Bir müzik dinleyelim mi? Çok konuştuk yine.
Tamam, dinleyelim. Gentle Giant'tan Playing the Game dinleyelim, sonra devam edeceğiz. Gentle Giant'tan Playing the Game dinledik. Muzaffer'le sohbetimize devam ediyoruz. Dikkat ve türleri üzerine biraz önce konuşmuştuk müzikten evvel. Şöyle bir şey rica edeceğim. Peki mesela bu dikkat türlerine ya da senin dediğin gibi farklı özelliklerine örnek neler verebiliriz?
Şimdi bu biraz önce bahsettiğim 5 farklı kademe ya da dikkatin süreçleri ya da alt süreçleri Sohbert ve Mateyer'in 1987'de modellediği bir şey. Oradan anlattım bunu. Onun şeyini verelim. Referansını. Ama bu gündelik hayatta aslında bizim otomatik olarak yaptığımız birçok şeye zaten karşılık geliyor. Yani en basitinden evde ders çalışırken ya da çok çok daha basit gözüken araba kullanırken bütün bu şeyleri kullanmış oluyoruz aslında, dikkatin alt süreçlerini. Şimdi bir defa neydi birincisi? Uyarılma. Uyuyarak araba kullanmayacağımıza göre belirli bir zihin aktivasyonu gerekiyor. Yani uyarılma söz konusu araba kullanırken. Şimdi odaklanmış olarak zaman zaman odaklanmak zorunda kalıyoruz. İşte şurada hızı düşüreceğiz, burada kırmızıysa duracağız, sarıyı bekleyip yeşil yandıktan sonra hareket edeceğiz vesaire. Bu da aslında odaklanmış hareket. Fakat sürdürülebilir de olması lazım. Uzun yola çıktın mesela, şeyde şeritte kalmak da çok zor bir şey. Mesela yeni bazı ürün arabaların, özellikle elektrikli arabaların, yeni böyle biraz yapay zekadan da yararlanan arabaların şerit takibi vesairesi var. Fakat bu kazaları indirir mi? Yükseltir mi, onu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü sen bunu araba yaptığı için bu sürdürülebilir dikkatten vazgeçebilirsin. Çünkü nasıl olsa araba şeritte kalıyor diye. Bununla ilgili çalışmaları beklemek lazım. Ben hemen böyle bunlar çok işe yarar diye üzerine atlayabileceğim bir konu değil. Çünkü sürdürülebilir dikkat delegasyona çok eğilimli bir şey. Yani bunu şu yapsın, bunu makine yapsın ya da bunu başkası yapsın. Çünkü en zorlarından bir tanesi... Çünkü süreyle alakalı yorgunluğa en çok yol açan şeylerden bir tanesi de o. Sürdürülebilir dikkatin fazla enerji yakması.
Ben burada aslında çok konumuzla alakalı değil gibi de ama çok da içinden gibi. Bu sabah bizim birlikte yazdığımız bir yazıya bakmıştım. Birkaç tane oradan konu aklıma gelsin diye. Ve orada aslında şöyle bir şey gördüm. İnsanlar arası ilişkilerde hayatta kalma, entegre olma ve işte bütün bunlar için olmazsa olmaz bilişsel bir mimariden bahsetmişiz. Tam da senin biraz önce söylediğin şeye gelecek. Çünkü sadece bilgiyi almak değil ama elde edilen bilgiyi hem mevcut durumda hem de ileriki zaman kullanabilecek şekilde uzun süreli hafızada gerekli kodların oluşturulması, bunun dışında dikkat dağıtıcı öğeleri ve gereksiz bilgileri elimine edebilme, odaklanma ve görevde kalabilme kapasitesi, görevler arası çapraz geçiş yapabilme ve yeni görevlere hazır olma kapasitesi ve ancak bu üç madde beynin ana çalışma prensibini oluşturup bu şekilde çalıştığı sürece sağlıklı bir beyne sahip olduğumuzu not ettiğim bir paragraftı bu. Senin demin dediğin gibi artık şirkette kalmayı bile yapay zekanın bize komutla değil hatta direksiyondaki titreşimle verdiği artık hani uyarma şekilleri de değişti. Yani eskiden yazılı bir uyarı alırdık. Sonra sesli uyarılar almaya başladık. Konuşmalar başladı. Şimdi oramızdan bir şey titriyor. Kolundaki saat başka bir şekilde bir uyarı veriyor. Aşağıdan bir bip sesi geliyor. Ve sen bütün bunların arasında bana dikkatten bahsediyorsun. Bana böyle biraz fantastik kurgu gibi geliyor aslında. Ve işte bütün bunların sonucunda insan beyninin bir şekilde işte programlama, bir sonraki adımı belki de işte hesaplama vesaire gibi gündelik çok basit böyle 1-2 saatlik bir güncel bir yaşamda bile birçok inisiyatifimden vazgeçip pek çok şeyi bir takım aletlere veya yapay zekayı veya teknolojiye bıraktığımı görüyorum. Dolayısıyla hem inisiyatif alma ortadan kalkıyor hem dikkat odaklanma vesaire gibi şeyler gitgide zorlaşmış bir halde ki bugün oturup bunu konuşuyoruz zaten programda. Peki bu böyle devam ettiği sürece beynimiz kendi normal ihtiyaç duyduğu egzersizleri yapamadığı sürece sence yakın gelecek veya uzak gelecekte nasıl bir yol alacak acaba ileriki jenerasyonlar?
Onunla ilgili bir çalışma var. Oraya gelmeden önce şu bir açtığım parantezi kapatayım. Hani araba sürme sırasında değişen dikkat, yani sürdürülebilir dikkati, hani şeritte kalmayı örnek vermiştim. Orada iki tane daha şey var. Bir tanesi, o da değişen dikkat. Hani ne zaman dikiz aynasına bakacaksın, ne zaman vites değiştireceksin. Hatta sonuncusu olan, yani bölünmüş dikkat de aynı anda da yapılması gereken bir şey var. Benim orada hep aklıma şey gelir. Türkiye'de ben bunu çok örnek veririm. Buradaki konuşmalarda da standart bir Türkiye'de minibüs şoförünün aynı anda 7-8 iş yaptığını görüyoruz. Yani bir yandan müşteriyi kolluyor. Bir yandan bir sokağın başındaki müşteriye kornayla geliyor musun abi diye korna çalıyor. Bir yandan yanından geçen arabaya küfür içerikli bir korna çalıyor. Bir yandan arkadaki parasını hala uzatmamış olanı kesiyor. Derken vitesi atıyor. Ondan sonra bu arada para alıyor ve bu topladığı 10-15 kişinin parasını tek tek üstünü veriyor. Yani hakikaten yapılabilir bir şey değil. Bu kişilere baktığımız zaman diyebilirsin ki bunlar bir dikkat uzmanı. Ama çalışmalar öyle göstermiyor. Bu kadar bölünmüş dikkat uzmanları gibi çoklu görevi bedenselleştirmiş, otomatize etmiş, böyle artık kas hafızasını almış, son derece rahat yapıyormuş gibi gözüken kişilerde dikkatini bir kitaba yönlendirdiğinde çok fazla, yani birkaç sayfa dahi gidemediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar dikkatin aslında çoklu göreve ne kadar hazır olmak, ne kadar iyi yapabilmek, o ne kadar egzersiz yapmış olmak dikkatin kalitesini, odaklanma süresini arttırmayabilir. Onu demek istiyorum. Ama şimdi senin sorduğun soruya geçeyim. Yani nereye gidecek bu iş? Bir defa gene Robert Dixon'ın yazısında şeyden bahsediyor. Yani artık çocukların özellikle son 20 yılda da gözlemlenen dikkat odaklanma süresinin azalmasında kurban olduklarını söylüyor. Fakat bunun da önüne geçilebilir diyor. Değişen enformasyon veya uyarı sistemlerinde sosyal medyanın etkisi, ama bir o kadar da tabii hani algoritma seni çok çabuk senin nasıl düşündüğünü, neye ilgi duyduğunu öğrenmek istiyor. Dolayısıyla sen bir videodan diğerine parmak hareketiyle aşağı yukarı oynatırken hemen birkaç dakikada hangi videoda ne kadar durduğunu, onu da bırakalım hangi videonun neresine baktığına bağlı olarak amacı senin nelere dikkat ettiğini öğrenip ondan sonra senin daha fazla bakacağın şeyleri bulup orada da reklamlar ve ürünlerini pazarlayacak olan şirketlere bir altyapı hazırlamak. Yani bu aslında aslında insan haklarına da aykırı, insanın doğadaki yerine de aykırı, insan sağlıklı bir insan psikolojisine de aykırı. Dolayısıyla önlem alınması gereken bir durum. Hadi hayatının bir döneminde sosyal medya olmamış, internet dahi olmamış bizim gibi dinozorlar için. Bu biraz daha nöral bağlantıları zayıf. Çünkü hani biz öyle büyümedik. Dolayısıyla bir dakika ya ne oluyor diyebiliriz ama o ortamda doğmuş çocuklar için bazı tehlikeler gözüküyor. Yanlış görmediysem, okumadıysam da çocuklardaki dikkat eksikliği çok artıyor. Fakat gel gelelim ki dikkatin bu kadar dağıldığı bir durumda hala konvansiyonel ya da ortodoks yöntemlerle eğitime devam eden ülkeler var. Halbuki aslında buna göre bir yeniden yapılanmanın gerekliliği ortada. Bu şeyde de makalede de bir takım ipuçları var. İstersen onu da konuşuruz.
Tam da zaten bu konuya gelmek istiyordum. Ama öncesinde bir müzik arası verelim istersen. Genesis'ten No Son of Mine dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Genesis'ten No Son of Mine dinledik. Muzaffer'le sohbetimize devam ediyoruz. Konvansiyonel yöntemlerden veya konvansiyonel tıptan veya konvansiyonel bakış açısıyla hayatımıza devam edip hala acaba günümüz gençliğini veya gelecek nesil çocukları kendi bildiklerimize göre organize etmemiz ya da bizim bildiğimiz seviyelerde muamele etmemiz ne kadar doğru değil gibi bir konuya giriyorduk. Kelimelerimi çok düzgün seçmeye çalışıyorum çünkü teşhis vesaire gibi kelimeleri fütursuzca kullanmak istemediğim için çok böyle kenarlarından dolanmaya çalışıyorum ama aslında söylemeye çalıştığım şey şu. Bizim daha önce yaptığımız program dizilerine de biraz bakarsak online hayat üzerine bayağı uzun bir dizi yapmıştık hatırlıyorsan. Online alışverişten, online eğitime, online toplantılardan vesaire vesaire hayatımızdaki değişikliklere ve sebep olduğu değişikliklere, uyaranlara, işte nöropazarlamanın nasıl ağına düştüğümüz noktalara hepsine değinmiştik. Ya da işte en basitinden ben şunu hala yapıyorum. Girip bir şey alıp çıkamıyorum. Çünkü ben kendimi hala bu noktada dikkatimi eğitemiyorum. Kedi için kum almaya girip gerçekten en son mobilya bakarken bulabiliyorum kendimi ve bunu fark ettiğimde hemen elimdeki telefonu bırakıp ihtiyacım olan şeyi de almaktan vazgeçiyorum. Ve bu da aslında benim hayatımda başka bir erteleme sebebi oluyor. Çünkü artık yani kendimi önlemenin yolu olarak bunu buldum. Yarım saat sonra kendimi kaybetmektense ilk fark ettiğim anda elimdeki telefonu kapatıp gidip kendime kahve mahve yapmaya çalışıyorum. Bu benim kendime bulduğum bir yöntem. Daha sonrasında ASMR üzerine aslında bir dizi program yapmıştık. Burada da gene hışırtı çıtırtı gibi seslerin tasarlandığı cips ve çikolata reklamlarından bahsetmiştik. Nöropazarlamanın bunu nasıl kullandığını konuşmuştuk. Ve sonrasında yapay zekanın hayatımızdaki etkileri. Bunlar üzerine epey uzun programlar yaptık. Sen işin uzmanlarıyla da konuştun. Ve daha çok psikolog ve psikiyatrlarla yaptığım programlarda da aslında artık herkesin şöyle bir şüpheye düştüğünü görüyorum. Tamamen konuklarımızın söylemlerinden yola çıkarak. Biz bugüne kadar böyle yaptık ya da biz bugüne kadar bu tarz özelliklere şu teşhisi koyduk. Ama artık teşhisler de veya şikayetler de birbirine karıştı. Acaba biz bir yerlerde hata ediyor muyuz ya da artık bunları güncelleme vakti mi geldi gibi artık İşin uzmanlarının da kendini sorgulamaya başladığını görüyorum. Şimdi bütün bunları şöyle toparlayacağım. Açıkçası ben yeni şu andaki 2-3 yaşındaki çocukları düşünüyorum da ben bile 3D bir şey gördüğümde, renkli hareket eden objeler gördüğümde heyecanlanıyorum. Bazı oynadığım oyunlar gerçekten 0 ila 5 yaş arasında üçgen şekiller ama renkli böcekler, çiçekler gibi oyunlar olabiliyor. Ve bunlara eklenen yeni nesil oyunlardaki çok rahatlatıcı işte su sesleri, çiçek böcek sesleri gibi arkada sesi olan oyunları tercih ettiğimi görüyorum. Ben bunu meditatif bir şeymiş gibi kendime izin vererek gün içerisinde yapıyorum ama ben bile kendimi buradan kurtaramazken doğduğu günden beri buna maruz kalan insanların acaba gerçekten artık farklı muameleye, farklı eğitim şekillerine, gerekiyorsa da farklı teşhisler ve farklı tedavi yöntemlerine ihtiyaç duymuyor muyuz? Bayağı uzun bir soru oldu ama sen dilediğin yerden gönlünce istersen.
Anlattıklarından ilhamlandığım bir sürü şey var tabii. Çünkü Evet, yani bütün bu programları yaparken de yani senin kelimeleri seçmekte dikkat ettiğin gibi yöntemlere bakmak lazım. Aynı zamanda şunu da parantezin açalım. Şimdi herhangi bir radyo programıyla, bir podcast'te falan psikolojik, psikiyatrik ya da klinik bir takım şeyleri konuşurken çok dikkat etmek gerekir. Tamam, ünvan sahibi olabilirsin ama artık o kadar bölünmüş bir mikro alanlara bölünmüş bir bilimsel dünya var ki yani psikolog olmak hemen dikkat konusunda konuşabileceğin anlamına gelmiyor. Psikiyatri olmak da ya da terapist olabilirsin ama o kadar terapistlik de alt kümelere gitti ki tabii ki dikkat etmek zorundayız yani. Ama sen hani bir şeyle ilgileneceğin zaman oradaki hani sesler ne kadar oyun gibi olduğu, oyunsa işte ya da ne gibi uyaranlara sahip olduğu seni heyecanlandırıyor falan dedin ya. Zaten o biraz önce bahsettiğim kaynakta yani Doktor Gloria Mark'ın nasıl tekrar hani eğitimi öğrencilerin daha fazla, daha verimli şekilde kullanabilmesini sağlayabiliriz diye çevirebileceğim podcast'inde zaten interaktif öğrenmenin önemine değiniyor. Burada tabii neyi kastediyor? Daha fazla interaktif multimedyanın ve simülasyonların hatta gamification dedi yani oyunumsulaştırılmış olan tekniklerle öğrenmenin daha iyi olacağını, çocukların şimdi buna daha hazır olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla da öğrenci merkezli ve de interaktif olmasının öneminden bahsediyor. Ben ikinci yöntem olarak yani interaktif öğrenmeden sonra tavsiye ettiği ikinci öğrenme türünü çok benimsedim açıkçası. O da micro learning dediği, mikro öğrenme diyelim. Aslında bugün insanların çoğunlukla sosyal medyayı kullanma biçimine aslında refere ediyor. Çünkü hani infografikler hani böyle bilgi içeren hani bir bakışta anlarsın ya işte atıyorum örnek veriyorum Türkiye'deki işte endüstri bölgeleri yani onu grafiğini görüp hemen arkasından işte çok küçücük bir videoyla ve ondan sonra da bu iki tane uyarandan sonra küçücük kısacık bir video artı bir infografikten sonra hemen bir quiz yani buradan ne öğrendik? İki tane küçük soru işte bu gördüğümüz grafiğe ve izlediğimiz videoya bakarak aşağıdakilerin hangisini söyleyebiliriz? Marmara bölgesi en endüstriyel bölge denilebilir Türkiye için gibi. Yani aslında hani böyle bit bit ya da işte hani byte size modüller diyor o. Daha büyük informasyonu baş edilebilir ünitelere bölme yani manageable chunks. Aslında cognitive load diye benim hani üzerinde çalıştığım bilişsel yük için de çok anlamlı. Çünkü biz mesela bir telefon numarasını öğrenmeye kalktığımız zaman aklımızda tutmaya çalıştığımız zaman onu baş edilebilir ünitelere bölüyoruz. Mesela benim eskiden annemin telefonu ben de yaşarken 3669282 diye kodlamazdık onu. Ne derdik? İşte 366 92 82 ya da 0505. Orada bak dikkat edersen müzikten yararlanarak dırırırla, yani 0.35 hani bunu bir kenara koyalım. Zaten bu başlangıç ya 0.535'tir ya 0.212'dir ya 0.216'dır gibi. Bunlardan bak şunu kastediyorum diyerek dikkati çekiyor. Orada müziği kullanıyor ve 4 dijitten oluşan bu 0.535'i 0.535 diyerek bir müzikal manageable chunk'a indirmiş olur. Sonra da 366 diyor. 366, 3 tane ünite, 3 bitken, 366 hem müziğiyle hem fonetiğiyle, söyleniş biçimiyle akılda kalıyor vesaire. Şimdi bu bilişsel yükü azaltmanın yöntemlerinden birisi. Dolayısıyla biz telefon numaralarını 322 diye bölüyoruz ya da eğer 6 numaralıysa 2 tane üçlü. Bu ne demektir? 6 dijit yerine 2 dijite indirme. İşte mikro öğrenmede manageable chunks dedi. Yani baş edilebilir ünitelere bölmede herhangi bir dersin, herhangi bir konunun çok kısa bir şekilde ele alınıp bunu kısa bir video, kısa bir infografik ve hemen arkasından da bir iki soruyla quizle çocuklara çok daha rahat öğrenebilmesini tavsiye ediyor. Bunun gibi 7-8 tane daha madde var. Tek tek hani anabiliriz bunları. İşte işbirliği öğrenmesi çok daha daha küçük gruplarla 2-3 çocuğun beraber öğrenebilmesi hafif bir yarışmaya da kompetitif bir ortama da sürüklüyor. Dördüncüsünde de dünyadaki olup bitenlerle gerçekten ilintili olmasını gösteriyor. Örneğin Türkiye'de yaşıyorsak ve kuşlardan bahsediyorsak, ki Türkiye dünyada herhalde kuşlar açısından çok önemli bir yer olduğunu biliyorum. Gökçe'yle de yapmıştık program, kuş uzmanı. Ama diyelim ki yaşadığım bölgedeki bir canlıyı, çocuğun çıkıp da yürürken "aa bak dün konuştuğumuz kara tavuk bu işte" diyebileceği, yani yaşadığı ortamla ilişkili olmasının dikkati toparlamada daha fazla faydalı olduğunu, bir o kadar da işte gerçekten öğrenci merkezli dediği şey de o. Öğrencinin yaşadığı ortamı dikkate alan. Tabii hani artık günümüzde özellikle yaşlı öğretmenlerin treninginin çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü yani bambaşka bir nesilden bahsediyoruz şu anda. Yani şu an ilkokula giden çocukları düşünelim. 6 ila 12 yaş arasındaki çocukları düşünelim. 50 ve yaş üstü öğretmenlerin her sene adaptif bir kurstan geçip yeni dünyanın, yeni insanların nasıl öğrenebileceği konusunda, yani hala eskide kalmış demode yöntemlerle çocukların derslerden kopuşunun bir önemli sebebinin de bu olduğunu vesaire vesaire anlatıyor. Ama merak edenler için ben bunu uzun uzun burada yani en azından bir özetlemiş oldum, ama bu konu ilginizi çekiyorsa Doktor Gloria Mark bu konuda podcastler yapıyor. Benim de ilgimi çekiyor açıkçası.
Biraz önce dediğin şeyden yola çıkacağım. Bizim gibi dinozorlar dedin ya. Yani hani senin demin anlattığın telefon hikayesi gibi ben de...
Ben bizim gibi derken seni dahil etmedim. Şimdi sen üzerine alınma. Ben kendimi kastediyorum.
Çünkü bu sabah üzülerek fark ettim ki... yani benim vakti zamanında çocuk sınıfı olarak... birlikte vakit geçirdiğim gitar öğrencilerim... bugün 28-29 yaşında. İşte ben senin bir öğrencin olarak 43 yaşında karşında oturuyorum. İkimiz bence dinozor kategorisine giriyoruz. Daha dinozorlar ve gençler olarak ayıracağım ben. Biz çünkü gerçekten çok ortadayız. Şimdi mesela benim 78 yaşındaki annem akıllı cep telefonu kullanıyor. Ya da işte eczanesinde 70'li yaşlarında mecburen bilgisayardan reçete programı başladığı zaman bilgisayar öğrenmek zorunda kaldı ve o reçeteleri bilgisayardan giriyordu. Ve bunlara mecbur kalmasa öğrenir miydi bilmiyorum. Pandemi olmasaydı gerçekten onu bir akıllı cep telefonu almaya ikna edebilir miydik onu da bilmiyorum. Çünkü ankesör gibi bir telefon kullanıyordu ve hani sadece ben aramak için kullanıyorum deyip o teknolojiyi reddeden bir noktadaydı. Ama bugün onun bile yapabildikleri, yani hani benim için baya baya başarılı. Çünkü bütün hayatını oturduğu yerden online alışverişle halledebiliyor. Hala böyle bazı hani old school hareketleri var. Ben bir bankaya gideyim de halledeyim gibi. Ya da işte gişeden şunu ödeyeyim falan gibi. Böyle hani eski toprak lafları var açıkçası. Ve ben sonrasında kendisini hatırlattığımda "anne bir saniye ben öderim" dediğimde "ha yapabiliyorduk değil mi onu" gibi. Böyle bir noktadan biz seninle gerçekten hayatında hiç internet olmamış ve sonrasında da mecburen şu an bütün hayatımızı bu şekilde geçiren ve sanırım belli noktalarda da bunu reddetmeye çalışan bir ara jenerasyon olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü gene programdan önce hep şunları düşündüm. Bir taraftan analog kayıtları konuşuyoruz, analog fotoğraf makinelerini konuşuyoruz ya da işte şu andaki yapay zekanın veya teknolojinin aslında sanata etkisini konuşuyoruz. Doğru kullanıldığında ne kadar pozitife gidebileceğini konuşuyoruz. Bana sorarsan hepimizin kafası biraz karışık, ama senin demin söylediğin gibi nasıl ki eğer bugün işte avcı toplayıcı bir hayat sürmediğimiz için, işte atıyorum plazalardaki kapalı fitness salonlarına gidip spor yapmak zorunda kalıyorsak belli bir noktada, çünkü bedenimizi çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü hayatımı ben oturduğum bir sandalyeden geçirebiliyorum ne yazık ki. Aynı şekilde beynin sağlığı içinde şu an pek çok şeye ihtiyaç duymadığımız için çalıştırılması gerektiği konusunda hemfikirim. Ama bunun eskiye yönelik yöntemlerle yapılıp yapılmaması gerektiğini ya da bunun üzerine çok daha farklı çalışmalarla aslında yapılacak bir noktaya gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep kas hafızası gibi diyoruz, kas gibi diyoruz. Hani orası kesin. Ama hani şunu da çok farkındayım. Biz işte eskiden bırakın hani GPS'leri vesaireleri. Gerçekten hani şu caminin sağındaki sokaktan dön, orada bir sokak direği var. Lambanın altındaki ok vesaire gibi konuşurken. Şimdi çocukları düşünürsen arka koltukta elinde bir tabletle yoluna devam ederken geçtiği sokağa bile bakmıyor. Dolayısıyla da yolun ortasına koyduğunda bir yerden bir yere gidebilme ihtimali bile aslında yok. Yeni nesil çocuklar da bu sence nasıl artı veya eksi olarak tezahür edecek?
Bence sanki şöyle yani iki şey giriyor. Birisi olumlu ya da optimist bakış diyelim. Öbürsü de biraz daha kötümser, olumsuz bakış. Hangi yöne gideceği uzmanların ve toplumun topyekün hareket etmesiyle ve her zamanki gibi o olmazsa olmaz kelimemizi kullanalım. Farkındalıkla ilgili onu ne kadar... Şimdi burada tehlikeli olduğunu düşündüğüm şey bu gidişatın büyük şirketlere yaradığını sanki gösteriyor. Yani eğer ne kadar çok insanın zihnini gündelik hayatındaki güzelliği diyeyim. Çünkü böyle mutluluk vesaire başarı gibi kelimeleri beğenmediğim için hani sakinlik mesela çok mutlulukla ilişkilendirilse de kendisi değil ya artık daha ne kadar başarılıysan o kadar kendini bulursan ne kadar mutlusun gibi böyle insanlara bir sürü şey yükleniyor. Hayır yani kardeşim otur, sandalyede oturuyorsam o gün tuvaletini yaptıysan çok mutlusun aslında. Tuvaletini yaptıysan bağırsakların çalışıyor demektir. Bağırsakların çalışıyorsa gıdan iyidir. İyi yemişsin nefes de alıyorsun. Ama şimdi mutluluk öyle yerlerde ki onu giyeceksin, buna bineceksin, burada çalışacaksın, bunları konuşacaksın, şu konulara ilgi duyacaksın, elindeki alet şöyle olacak vesaire gibi çok zora koşulduğu için bu da tabii kime yarıyor? O elindeki aleti satana, o üstündeki giydiğin şeye, yediğin bilmem neye, aldığın kitaba bestseller. Yani o farkındalık umuyorum gelişirse çünkü bir kitap yani kitapçılarda yapılan araştırmalar var. Hadi hadi bir arkadaşını bekliyorsun. Neyse bir kitapçıya gireyim hadi falan. Aa bu çok satıyormuş. Çok satıyormuş diye alınıyor. Ya da işte mesela bir videonun ya da bir görselin tıklanmasında aa dur bir ya 4 milyon kişi izlemiş. Bunu bir de ben izleyeyim dedirten şey bu. İnsanların bu da normal. Bunu da anormal bulmuyorum ama ideal değil. Yani bir şeyin normal olması ideal olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla nereye doğru gideceği çok ciddi farkındalığa göre iyi de olabilir. Çünkü dediğim gibi bundan çok büyük yararlar sağlayabilir jenerasyonlar. Evet yani bir takım kısıtlamalarla, bir takım içeriklerin daha kontrollü olmasıyla daha adaptif olabilir. Niye? Biz şimdi yani karbon salınımını çok daha keskin ölçebiliyoruz ya da çok da daha doğru işte ayakkabılarla yürüyüp çok ya yani sağlığına iyi gelebilir ama farkındalığı arttırabilecek tamamen sponsorsuz, tamamen bir şirketin güdümü dışında bağımsız bilim insanlarının ortaklaşa çalışarak bu sosyal medya kullanımını hem nasıl azaltabileceğini düşünmeli bence hem de bu bombardıman gibi reklamların ki bazı ülkelerde gerçekten geçenlerde Türkiye'de seçim vardı. Bir iki arkadaşım geldi ziyarete onlarla konuşuyorduk ve 5 dakikada bir mesaj geldiğini o partiden bu partiden. Mesela bunlar gerçekten aslında suç olmalı. Bundan korunmak için senin telefonunu kapatman gerekiyorsa bu senin de özgürlük alanına giriyor. Dolayısıyla hem regülasyonlara da bağlı, hem farkındalığa da bağlı. Çünkü beyin nöroplastisite dediğimiz şey, beynin yeniden bağlanabilmesi, yeniden öğrenebilmesi bizim en büyük avantajımız. Beynimizin esnek olabilmesi en büyük avantajımız. İşte bu dikkati elimizden alan ve de aslında bizi otomatik pilota sürükleyen, dolayısıyla davranışlarımızı pek de gerek ahlaken gerek de sonuçları itibariyle irdeleyemememize yol açan bütün bu hızlı video geçişleri, sosyal medyalar, internetteki reklam bombardımanları falan çok ciddi bir tehlike. Yani bunun neyse ki dedim yani ya, bir beyin sonuçta nöroplastik yüksek bir organ bundan karlı bile çıkabilir. Yani dikkati yeniden toparlayabilir. Yapılan araştırmalar hakikaten işte bazı testlerle dikkat eksikliği olduğu saptanan bireylerin gerçekten de eğer anatomik bir sorun yoksa tabii eş zamanlılık testiyle, hız testiyle, çözümleme testiyle, dikkatsizlik testleriyle ölçüldükten sonra bu testlerde başarısız olunduktan sonra bile bazı eğitimlerle, bazı dikkat terapi yöntemleriyle bir tanesini geçen hafta andık. Hakikaten durumu düzeldiğini gösteriyor. Ama tabii şurada şunu söyleyelim. İllaki sosyal medya vesaire gibi sebepler bir ön koşul değil. Çünkü o kadar fazla beyin bölgesinin dahil olduğunu biliyoruz ki. Yani limbik sistemleri, ne derler işte frontal alanlar, talamus, bazal ganglia o kadar çok beyin organizasyonu işin içinde ki yani arka yan korteks işte talamusun lateral pulnüver çekirdeği böyle bir sıra önüme koydum yani hangi mekanizmalar hangi şeyler devreye giriyor diye her bir şey yani neredeyse beynin tamamında herhangi bir fonksiyonel ya da organik en ufacık bir dejenerasyonun da dikkat sistemlerinin bu nöral anatomi sebebiyle bozulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer böyle bir sebepten bahsediyorsak bu durumu değiştirir. Bizim konuştuğumuz daha çok odaklanmakta dış sebeplerden ötürü zor alanlarda. Dolayısıyla ben hani olumlu tarafta durayım politik olarak. Bu değiştirilebilir. Bir güzel bir farkındalık. Hakikaten hani dünya dikkat günü falan hani var ya şu sigarayı bırakma günü vesaire gibi artık ne yapılır bilmiyorum ama bu konuda çalışanların belki de benim bilmediğim vardır böyle bir farkındalık grubu atladığım vardır çünkü hani olabilir muhtemelen ama doğru bir farkındalık projesiyle çok rahatlıkla çocuklar da yetişkinler de ileri yaşlılarda bence kurtulabilir hatta karlı da çıkabilir. Vay be meğersem dikkat etmek ne kadar önemli bir şeymiş deyip Avrupa'da şimdi parklarda böyle sabahları tai chi yapanların, yoga yapanların sayısı artıyor. Bazen okula giderken bisikletle onların yanından geçerken hakikaten bir düşünüyorum. Şimdi bu adamlar hep beraber böyle 70 plus adamlar, insanlar deyip o tai chi yaparken bana bir kere daha şeyi hatırlatıyor. Ya sen şu çıkart şu kulaklığını da şu bisiklet de güzel geçiyorsun. Ne kadar güzel kuş sesleri var. Halbuki ben kulaklıklı bir şey dinliyorum. Yani o tai chi yapanlar bana hemen şeyi hatırlatıyor. Dur çıkarayım şurada güzel müthiş kuşlar cıvıldıyor vesaire vesaire. Yani farkındalık candır. Dolayısıyla olumlu tarafta durmak lazım.
Aslında ben tam şöyle bir şeye girecektim. Acaba gerçekten işte bah o kadar yolu yürümek zorunda kalmasa, o kadar ağacın, kuşun, nehrin yanından geçmemiş olsa bu kadar eser yazabilir miydi ya da buna vakti olmasa, oradan oraya arabayla koşuşturup bütün işlerini online hallediyor olsaydı acaba o besteler çıkar mıydı diyecektim ki sen bisikletten bahsettin. Açıkçası ben bütün bu dikkat meselesine şundan girmek istedim. Çocukluk arkadaşımın 11-12 yaşındaki oğluyla ilgili dershane konsantre olamayışıyla ilgili, dikkat bozukluğuyla ilgili bir iki yıldır bir takım doktorlardan, profesyonellerden yardım alıyorlar. Ve bu belli bir noktada ilaç kullanımına da gitti. Ve buna rağmen en son geçen gün arkadaşımın şöyle bir varyansıyla karşılaştım. Deniz işte geçen hafta şu kadar saat ders de aldırdım. İşte matematikten gene şu kadar yapmış. Bütün bunun üzerine ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Ben o çocuklara hak veriyorum. Çünkü ben bile gerçekten birçok şeyin beni uyaranın bağımlısı olmuş vaziyette kendimi bulurken işte atıyorum bir komedi dizisi derken elimde cep telefonu oyun oynarken bir yandan da ağzıma bir şeyler atıştırdığım bir ortamda buluyorum kendimi. Ve sonrası ne kadar enteresan ki aynı oyun oynarken ya canım o aynı diziyi seyretmek istiyor ya da bir şey yemek için elim gidiyor. Bayağı Pavlov'un köpeği gibi zaten kendimi böyle hani karman çorman bir şeyin arasında buluyorum. Ve hani yapabileceğim tek şey bilgisayarı cep telefonunu kapatıp çıkmak. Ama hani bunu ne kadar yapabiliyorum ya da bir çocuktan bunu yapmasını beklemek ne kadar mümkün onu da bilmiyorum. O yüzden ben çocukların tarafındayım. Onlara hak veriyorum açıkçası. Bu kadar fazla uyaranla dolu bir dünyada çocuğa otur da şimdi test çöz. Hadi matematik işlem yapacaksın kafandan. Al bu da işte A4 elinde de kurşun kalem dendiği zaman bana biraz haksızlık gibi geliyor. Dolayısıyla Dolayısıyla ben çocukların tarafını tutuyorum. Sen pozitif taraftasın. Dilersen bu şekilde de programımızı sonlandıralım. Bize ulaşmak için Muzaffer Çorlu ve denizatlam@gmail adreslerine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a koyacak. Biraz sözünü keser gibi ve programı ani şekilde kapatır gibi oldum ama vaktimizi doldurduk.
Yok, çok iyi yaptın. Bu şekilde kapatalım. Haftaya da dediğin gibi hem yeni yayının önemini birazcık tanıtırız. Zaten bugüne kadar yaptığımız programlar hem Spotify'da hem de Muzaffer Çorlu YouTube kanalında görüntülü olarak var. Hepinize günaydın.
Günaydın.